أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bahsımız ahlak konusu üzerinedir. Geçen hafta arz edeyim ki yemek konusu üzerinde durmuştuk. Demiştik ki insanın o kubbe-i şahabiyesinde ki insanı cezbeden kubbedir, isteklerini oluşturan kubbedir. İnsanın isteklerini teşkil eden güçlerinden birisi insanın yemek arzusudur. Yemek konusunda arz etmiştik ki insanın itidallı olması sağlıklı durumudur. Burada aşırıya gitmesi ve veyahut da arz edeyim ki bedenin ihtiyacını karşılayacak kadar gıda almak durumunda zayıf kalması, iştahının kesilmesi bunun hastalığıdır. Arz etmiştik ki bu hastalık mümkündü bir fiziki nedenleri de olabilir. O fiziki nedenlerin dışında ruhsal boyutuyla biz ilgileniyorduk ki insanın özellikle dedik ki bizlerde genellikle bu işte zayıflıktan öte aşırılık boyutu bizim bir nevi hastalığımızdır. Yani bizler genellikle buna müptela oluyoruz ki midemizin tam hakimiyetini kuramıyoruz. Ve arz edeyim ki bu bize bir şekilde müptala ediyor. Bunun bizim ihtiyacımızın ötesinde bizim ruhu ve bedenimizin bir takım sıkıntılara, hastalıklara kapılmasına yol açacak şekilde aşırı bir yemek isteği ve arzusu bizde oluşuyor. Ve arz etmiştik ki bu kınanan bir durumdur müminlerde. Bu mutlaka bu ölçü sağlanmalıdır ve yemek konusunda aşırıya gitmenin birçok zararları olduğu gibi burada mideyi kontrol edebilmek ve mideyi aç bırakmanın birçok faydaları vardı. Bunlara işaret etmiştik, bir kısaca yine konulara işaret ederek bu konu üzerinde durmak istiyorum. Arz edeyim ki mideyi kontrol etmenin faydalarından birisi insanın kalbinin zihin açıklığıdır. Yani kalbinin yumuşaması ve zihnin açılması midenin kontrolünde. Mideyi aşırı tıka yemek almak zihnin az edeyim ki kalınlaşmasına ve kalbin katılaşmasına yol açıyor. Bunun aksi de mideyi kontrol etmek ve özellikle mideyi aç tutabilmek kalbin yumuşamasına, incelmesine ve zihnin açılmasına yol açıyor faydalarından. Arz edeyim ki zaten insanın bütün o şehvani arzularını kontrol etmesi de bu midenin bir şekilde kontrolüne bağlıdır. Mideyi insan aç bırakabilirse diğer şehvani güçlerini de yenmekte başarılı olabiliyor. Onları yani kırabiliyor, onların o aşırılı tuğyanlarını önüne alabiliyor. Ve ölçülü yemeğin ve bir faydası da arz etmiştik ki bedenin sağlığıdır ki Peygamberimizden şu hadisi arz etmiştik ki Peygamberimiz buyurmuşlardı ki El-me'edetu beytu kulluda. Bütün hastalıkların evi midedir. Vel hamiyyetu re'si kullu deva. Ve perhiz ise bütün tedavilerin başıdır. Yani gerçekten çok hikimana bir söz Peygamberimizden. Bütün hastalıkların evi mide ve bütün tedavilerin de başı perhiz. Sonra buyurmuş ki Peygamberimiz kendi bedenine ve nefsine o alıştırdığın, o adet verdiğin adetin ötesine yani aşırılıklara gitme, zorlama diye buyurmuş. Arz edeyim ki bu yüzdendir ki bakıyoruz ki oruç tutmanın hikmetlerinden birisi de bedenin sağlığı sayılmıştır. Peygamberimiz buyurmuşlar ki sumu tesihhu, oruç tutun ki sıhhat bulasınız. Yine Peygamberimiz bir diğer buyruğunda bize burada ölçü vermek namına buyurmuş ki eslu kullu da'in elberere, aşırı yemek bütün hastalıkların temelidir. Kul ente teştehi ve emsik ente teştehi, yemeği iştahın olmadıkça, isteğin olmadıkça sofraya oturma ve sofradan da iştahın henüz var iken, isteğin yemeğe var iken elini çek diye buyurmuştur. Burada İmam Rıza Aleyhisselam bir buyruğunda ise şöyle buyurmuş İmam Rıza Aleyhisselam. Buyur ki فَغْتَذِي مَا يُشَاكِلُ cesedek, bedeninin ihtiyacı kadar ona uygun şekilde gıda al. Çünkü her kim gıda fazla alırsa o gıdanın onun bedenine bir faydası olmaz. Ve dolayısıyla ama her kim ne fazlası ne de az miktarda alırsa, yani ne bedenin ihtiyacından fazla ne de ki ihtiyacından az alırsa, işte o yemekten o fayda görür. Su içmekte de buyurur aynı ölçüyü dikkate al. Bir de buyuruyor ki yemeğin özellikle o ürünleri kendi mevsiminde tüket. Ve diyor ki فَسَبِيلُكَ اَنْ تَعْقُدَ مِنَ الْتَعَامِ, o halde yemekten kifayete ki sana yetecek kadar gıda al fi اَيَّامِهِ, her şeyi kendi mevsiminde. وَرْفَعْ يَدَكَ مِنْ, yemekten elini çek. وَبِكَ اِلَيْهِ بَعْضُ الْقَرَمِ, henüz yemeğe meylin olduğu halde, yani yemek arzun olduğu halde o zaman elini çek. Ben gitti kabasa gelip daha ondan sonra elini kes. Bu senin için daha uygundur, miden için, bedenin için uygundur, daha temizdir, aklının, zekanın artmasında daha etkindir diye buyurmuşlardır. İmam Rıza Aleyhisselam'ın döneminde biliyorsunuz Memunur halife, yani bu Abbasi halifelerinden Memun, Ebba, yani Harun Reşid ve Memun bunların en büyük halifelerindendir. Harun Reşid'in bir tane doktoru vardı ki o doktor Mesihi doktordu. Cebrail ismindeydi. Harun Reşid'den sonra da bu doktor Memun'un doktorluğunu yapıyordu. Bugün bu doktor İmam Rıza Aleyhisselam'ın bulunduğu bir mecliste ki Harun o zaman Memun da o meclisteydi. İmam Rıza Aleyhisselam'a şöyle diyor. Diyor ki ben sizin kitabınızda Kur'an-ı Kerim'de tıbba dair bir şey görmüyorum. Tıp bilgisi yok Kur'an-ı Kerim'de. Oysa ki insanlık için en önemli ilim iki tane ilimdi. Birisi dini ilimler, bir de insanın bedenini, vücudunu, yapısını, insan varlığını ilgilendiren ilimler önemli ilimlerdir. Ben tıbba dair hiçbir bilgi Kur'an'da bulmadım diyor. İmam Rıza Aleyhisselam ona o mecliste şu cevabı vermiş. Buyurmuşlar ki Allah Tebarek ve Teala bütün tıbbın ilkelerini, kurallarını sadece bir ayetin yarısında toplamış. Resulullah da bunu bir cümlede ifade etmiştir. Ki Kur'an-ı Kerim buyurmuş, kulu veşrebu ve la tusrifu, yiyin için ama israf edip aşırılığa gitmeyin. Bu bütün tıbbın temel ilkelerini içeren cümledir. Tıp işte bundandır. Yani tıbbın insana önerdiği yemek içmeyinde aşırılığa gitmemektir. Peygamberimizdeki demin arz ettiğim hadisi peygamberimizden naklediyor. Diyor ki peygamberdeki buyurmuş ki mide bütün hastalıkların evi ve perhizle bütün tedavilerin başıdır. Bu sözü duyan o doktor diyor ki artık sizin peygamberiniz ve dininiz meşhur, yani tıp aleminde meşhur olan Calinus diye bir meşhur doktor var. Yani nitekim bazı insanlar ün yapmış. Calinus artık tıbbın babası sayılıyor veyahut da tıp aleminin yani mihver şahsiyeti sanılıyor. Diyor ki bu kurallara göre artık sizin peygamberiniz ve dininiz Calinus'a bir tıp alanında söyleyecek bir söz bırakmamıştır. Yani artık bir ihtiyaç kalmamıştır. Zaten böyleydi yani peygamberimizin bu öğütünü eğer biz dikkate alsak az edeyim ki asla dünyevi bir hastalığa bedelimiz açısından yakalanmayacağımızı hem tıp söylüyor hem de peygamberimiz bu alanda bize çok açık net beyanlarda bulunmuşlardır. Bu az edeyim ki bu aşırı yemeğin dünyevi zararlarına işaret ettik. Bu aşırı yemeğin bir de uhrevi zararları vardır ki onlardan birisine ki işaret etmiştik ki kalbin katılaşmasıdır. Ki Peygamberimiz buyuruyor ki men teabbede kisrete taam ve şerab kesa kalbu. Her kim adet edinirse aşırı yemeği ve gıda almayı bunun kalbi katılaşır. Yani insanın kalbinin katılaşmasının sebeplerinden, manevi sebeplerinden birisi az edeyim ki aşırı yemek almaktır. Yine Peygamberimiz yani İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam buyuruyorlar ki insanın aşırı gıda alıp çok böyle tok karınlı olması onun tuğyanına, onun azgınlıklarına yol açıyor. Buyuruyor ki İzâ şeb'el betnu teğâ karınlı aşırı tok alanlar tuğyan ederler. Yani diğer şehvani güçleri de onları aşırılığa götürür, günahlara müptela ederler. Peygamberimiz yine bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki din için en zayıf bırakan şey korkak kalp ve doymayan karın. Bunlar insanı din alanında, insanın dini açıdan insanı zayıf bırakır. Doymayan karına sahip, çok aşırı tüketen diyeyim, bir mideye sahip olan ve korkak yüreğe sahip olan bir insanın dini alanda zaafı olar, dini zayıf olar. Az edeyim ki yine bir hadis-i şerifte İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki günahlar yardımcı olarak çok aşırı tok olmak, günah işlemekte en yardım edici unsurdur. İnsanları günah iten ve insana günahta destek olan unsurdur. Yine o Hazret buyuruyor ki aşırı toklukla farzları yerine, layıkıyla yerine getirme ikisi beraber olmaz. Yani insan eğer gerçekten çok aşırı obur bir yemek alışkanlığı var ise bu mutlaka ibadetliğinde bir kusuru olan namazı tam yerine getiremez, huzurlu kalp olamaz, namazdan haz alamaz. Yani bu farzları yerine, ibadetleri yerine getirmekte obur tüketmeye sahip olan insanların ibadetleri kusurlu olur. Bunun aksine insanın midesini aç bırakması, insanın şehvetini yenmesi, onların önünü alması, onları kırması, nefsi kırması açısından en güzel destektir. Yani insan eğer nefsin midesini aç bırakırsa nefsini terbiye etmekte en önemli sebebe yani faktörü elde etmiş demektir. Nefsi terbiye etmenin yolu onu az edeyim ki aç bırakmaktır. Aşırı tüketmekten onu men etmektir. Bu açıdan nefsinin önüne geçen bir insan nefsini her türlü her yerde kontrol altına almak onun için daha rahat olabilir. Günahlarda da onun önüne alabilir. Ama yemeğinde nefsinin önüne alamayan günahlarda daha fazlasıyla onun önünü alamaz. Onun için günahlarda nefsinin önüne almayı kontrol edebilmemiz için özellikle bize yemek konusunda midemize sahip olma tavsiyesinde buyurulduğunu Resul-i Ekrem ve Ehl-i Beyt tarafından görmekteyiz. Bu yüzdendir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cahidu enfusekum bil cu' vel ateş. Nefsinizle o nefsinizi az bırakmakla ve susuz bırakmakla cihad edin. Nefsin cihadı onu aç ve susuz bırakmaktır. Oruç tutmayı emredilmemizin de bir hikmeti budur. Yani nefisten cihad. Bizim biliyorsunuz iki tane cihadımız var. Cihad-ı ekber ki nefisle cihattır. Bir de cihad-ı esgar ki dış düşmanla cihattır. Nefisle cihad ki en büyük cihad budur. Bunun yöntemini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki nefisle cihad etmeyi, nefsi yenmenizin yöntemi onu aç ve susuz bırakmaktır. Bırakmanızdan geçer. Her kim nefsini bu yönde nefsiyle bu şekilde cihad ederse o Allah yolunda savaşan mücahitlerin mükafatına ermiş olur. Ve buyur ki ve ennehu leyse men min amelin ahabbe ila Allah min cu'in ve ateş. Allah katında hiçbir amel mideyi aç bırakmak ve susuz bırakmaktan daha sevimli değil. Yani Allah tebareke ve teala o aç mide ve susuz kalan mideden hoşlanır. Nitekim biz önceki sohbetimizde arz etmiştik ki kulun Allah'a en uzak olduğu hal midesinin tıka basa doğru olduğu haldir. Allah'a en yakın olduğu hal ise midesinin aç olduğu haldir, boş olduğu haldir. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardı ki şeytan insanın kanında dolaşır. Buyur ki şeytanın yollarını az bırakarak midenizi daraltın. Yani mideniz eğer tok olursa fazlasıyla aşırı gıda almanız şeytanın size hakimiyet kurmasını kolaylaştırır. Ama onu az bırakırsanız da midenizi kontrol ederseniz de şeytanın sizin nefsani yönlerden gelip size hakim olmasına engel olmuş oluyorsunuz. Yine Resulullah'ın bir buyruğudur. Buyuruyor ki yemeği içmekte insaf üzere ve ölçü üzere olun ki feinnehu cüz'un minen nübüvve. Yemeği içmeyinde kontrol edebilmek ve insaf üzere olmak, itidal halinde olmak nübüvvetin bir parçası. Yani nübüvvet nebilerin özelliklerinden ve nübüvvete ermenin gereklerinden birisi, en önemli sebeplerinden birisi midenin kontrolüdür. Diğer bir hadisinde Peygamberimiz yine buyurmuş ki midenizi aç bırakın ki melekutu semavata, o göklerin melekutuna girebilirsiniz. Yani tok mideyle seyri sefer olmaz. Allah'a giden yol, yani tıka basa mideyle böyle aşırı bu rahatlık, rahat taleplikle olmaz. Allah'a seyri sefer etmek, yani manevi seyretmek isteyenlerin gerek çokluca midelerini aç bırakmaları, onu kontrol etmeleri gerekiyor. Yoksa hem mide zevkiyle hem de Allah'a seyir bu ikisi beraber olmuyor. Buyur ki eğer melekutu semavata, yani o manevi seyirde yücelmek istiyorsanızsa yolu mideyi aç bırakmaktır. Yine Resulullah'ın bir buyruğudur ki buyuruyor ki Allah katında sizin üstün olanlarınız, en çok fazla aç kalanlarınız ve en fazla tefekküre dalanlarınızdır. Allah tebareke teala katında da en menfur olanlarınız, en çok uykuya dalanlarınız ve en fazla yiyip içenleriniz Allah katında menfurlardır buyuruyorlar. Diğer bir buyruğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki midenizi az bırakın ve kalbinizi hüzünle mehzun bırakın ve insanlarla çok fazla oturup sohbetlere dalmayın. Allah'la fazla oturun. Allah'la beraber çok olun ki kalbiniz Allah'ı görebilsin. Yani demek ki Resulullah bize ne yöntemi öneriyor Allah'a ulaşabilmek, likaullah'a? Buyuruyor ki bir, mideyi aç bırakacaksın. İki, kalbini aşırı o ferahlıktan, mesela diyelim ki sanki dünya tamamı benimdir, o halden çıkacaksın. Huzur halinde olacaksın. Yanlışlarını düşüneceksin. İnsanlarla çok boş vakit geçirmeyeceksin. Çok vaktini Allah'la harcayacaksın. Allah yolunda tefekkür edip Allah'a zikredeceksin ki Hak Teala'yı kalbinle Allah'a ulaşmak makamına ulaşabilesin. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir buyruğunda şöyle geçiyor. Diyor ki kıyamet günü Allah'a en yakın olan insanlar dünyadayken en çok aç kalıp susuz kalan insanlardır. O takvalılar ki onlar öyle bir insanlardır ki melekler onları sarardı dünyadayken, yani ibadetlerinden, Allah'ı anmalarından dolayı. Ve halbuki dünya ehli dünya nimetlerine dalmışken onlar Allah tebareke teala karşısında alnlarını secdeye koyup secdeye kapılan kimselerdir. Ve arz edeyim ki insanlar şeylerini, vakitlerini boş şeylerde harcarken onlar bu ibadetleriyle ve güzel ahlaklarıyla Allah'a yönelen insanlardır. Onlar hafizuhum tebkal ardır li fakrihim. Onlar kendilerini korudular. Bu yüzden onların fukudanına yeryüzü ağlamaktadır. Ve yeshetullah ala kulli beledin leyse fiyâ minhum. Yeryüzünde eğer böyleleri olmazsa Allah Teala o yeryüzü halkına gazap eder, onları helak eder. Ama bu gibi insanların yüzü hürmetine, ki bunlar ibadetle geçiriyorlar, midelerinin aç bırakıyorlar, oruçlarla geçiriyorlar, gündüzlerini, gecelerini ibadetle geçiriyorlar. Bunların hürmetine Allah Teala yeryüzünü helak etmekten koruyor. Yeryüzü halkı, insanlar dünyaya saldırırken bunlar ise Allah'a yönelir ve Allah'ı anarlar. Az edeyim ki diğer insanlar bunları akılsız görürler. Oysa ki bunları meşgul eden çok azametli şey var ki bunlar Allah'ın azametiyle meşgul olduklarından dolayı dünyaya karşı ilgisiz olurlar diye buyurmuşlar. Az edeyim ki o halde mümin kardeşler, midenin kontrolü bu seyri seferde birinci şartla, en önemli şartlardan birisidir. Yani biz eğer manevi yönde seyredeceksek, nefsimizi kontrol edeceksek, şehvetimize hakim olacaksaksa, bunun birinci şartı ilk başta mide kontrolünden geçer ki midede, yani bu tıka basa mideyi doldurmak, tok karınlı olmaktan uzak durmalıyız, çokluca oruçlu olmalıyız, çokluca midenin ahverhasıl midenin kontrolü bizim elimizde olmalıdır. Bu yolda en önemli faktörlerden birisi de midenin helal yemekle doyurulmasıdır ki Peygamberimiz buyurmuşlar ki her kim midesine helal gıda gönderirse, helal gıdayla midesini doyurursa ona melekler o yemek yediği esnada onun için Allah'tan istiğfar dilerler. Yani o helal sofra başında oturduğunda melek ona istiğfar eder. Ama buna karşı eğer bir kimsenin midesinde bir lokma haram gıda giderse onu göklerin melekleri ve yerlerin melekleri lanetler ve ta o midesinden o haram gıda çıkmadıkça Allah Teala ona bakmaz ve ona öfkeli olur, onun amellerini kabul etmez ve eğer bu halde ölürse onun yeri ateşten başkası olmaz diye buyuruyor. O halde demek ki bir mideyi kontrol edeceğiz ki yemeğimizin helal olmasına dikkat edeceğiz ki meleklerin istiğfarına, ki melekler, müminler için istiğfar edirler. Bu istiğfar bizler için gerçekleşsin. Aksi takdirde haram eğer midemizi haramla doyurmaya kalkarsak meleklerin, göklerin ve yerlerin meleklerin laneti bize yönelecektir ve o midemizdeki haram lokma çıkmayıncaya kadar ibadetlerimiz kabul olmayacak. Allah da bize merhamet gözüyle bakmayacaktır. Birkaç noktada mümin kardeşler yemeğin adabından arz etmek istiyorum. Yemeğin sünnetlerinden birkaç nokta arz edeyim ki o da şudur ki yemeği sünnetlerinden, yemeğe başlarken tuzla başlamak ve tuzla bitirmek yemeğin sünnetlerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Yani iftah bil mih ve ihtim bih. Yemeğe tuzla başla ve tuzla bitir. Fe innehu şifa'un min seb'ine dağ. Bu yemeği tuzla başlayıp tuzla bitirmek 70 derde devadır ki bunlardan birisi deliliktir, cüzamdır ve abras hastalığıdır ve boğaz ağrısıdır, diş ağrısıdır ve karın ağrıları bunlardan sayılmaktadır ki bunun gibi 70 derdin devası az edeyim ki yemeği tuzla başlayıp tuzla bitirmektir. Az edeyim ki bir diğer nokta ise yemeğe başlarken mutlaka yemeğin sahibini, yani Allah'ın marifetinde olmak, bilmek, yemeğin sahibini tanımaktır ki İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki "Uzkurullah azze ve celle inde taam." Yemek yerken Allah'ı anın, bilin ki bu yemek Allah tarafından size verilmiştir. "Ve la tagfu fi fe innehu ni'metun min ni'amillah." Yani gaflet içerisinde yemek tüketmeyin. Bilin ki bu Allah'ın nimetlerindendir. يَجِبُ عَلَيْكُمْ فِيهَا شُكُرُ ki Allah'a bu yemeği size verdiğinden dolayı şükretmeniz gerektiğini farkında olun ve ona hamd etmeniz gerektiğinde farkında olun. اَحْسِنُ صُحْبَةً نِيَمْ Allah'ın nimetlerinin arkadaşlığını güzel geçirin ki قَبْلَ فِرَاقِهَا ki bu nimet sizden ayrılmadan önce ona güzel arkadaş olun. Çünkü kıyamet günü bu nimetler sizin hakkınızda şahitlik edeceklerdir ki siz bu nimetin kimden olduğunu, kadrını bildiniz mi? Nimeti vereni tanıdınız mı? Ona şükredip ve hamd ettiniz mi, etmediniz mi? O size şahitlik yapacaktı kıyamet günü. Ki az edeyim ki dolayısıyla buyuruyor ki yemeği yerken mutlaka o yemeğin sahibini, yani verin nimetinizi Allah Tebrike Teala'yı anın yemeği yerken. İmam az edeyim ki İmam Hasan Aleyhisselam buyurmuşlar ki yemekte 12 tane sünnet vardı, 12 tane Kur'an vardı ki bu Kur'anların bazıları farzdır, bazıları sünnettir, bazıları adabındandır. Farz olanlar 4 tanedir. Buyur ki onlardan, onlar ki farzdır ki ibarettir birisi insanın marifet, yani bile ki bu nimetin sahibidir, bu Allah tarafındandır. 2 rıza, bu yediği nimetin yani razı ola, demeyelim ki mesela başkaları bal yiyor, biz mesela diyelim ki kuru ekmek. Ne Allah ona vermişse ona rıza göstere. Üçüncüsü, Allah yemeye başlarken Bismillah diye, Allah'ın ismiyle yemeye başlıyor. Dördüncüsü, şükrede yemekten sonra Allah'a. Bunlar yemeğin farzlarıdır. Ama sünnetleri nelerdir? Bir, yemekten önce abdest ala. Sonra az edeyim ki yemek yerken sol taraf üzerinde otura. Yemeği yerken eğer elinle yiyorsa üç parmağınla yiye. Ve parmağındaki yemekleri, yani o yemeği yerken temizliğe parmağını az edeyim. Bunlar sünnetlerindendir. Ama edeplerine gelince yemeğin dört tane edebi, bunlardan bunu eğer bir başkalarıyla beraber yemek yiyorsanızsa kendi önünden yemeği ye. Lokmalarını küçük tuta ve lokmayı iyice ağzında onu çiğneye tamamıyla, yani böyle diri diri yemeği unutmaya, belki tam çiğneyerek o da. Ve yemek yerken sofrada başkasının yüzüne bakmamak, bu da yemeğin adabından da buyuruyorlar. Arz edeyim ki yemekte Bismillah'la başlamak, yani İmam Ali Aleyhisselam buyuruyorlar ki zemintu limen semma ala taamihi en la yeştekiya. Men zamine, bu insana ki yemeği Bismillah'la başlamıştır, o yemekten zarar görmesin. Mutlaka yemeği ona fayda versin. Bu arada imamın yanında İbn-i Kavva denilen bir şahs vardı, bir ateist düşünceli. Dedi ki yani ben yemek yedim ama Bismillah dememe rağmen ben bu yemekten bir zarar gördüm. Bana zarar verdi bu yemek. İmam buyurdu ki sen birkaç türlü yemek yedin, birisine dedin ama diğerlerine demedin. Dolayısıyla yemek yerken, her türlü yemeğe başlarken onun evvelinde Bismillah dediğimiz takdirde imam buyurur ki Bismillah denilen yemek asla insana zarar vermez. Ve neyse İmam Sadık Aleyhisselam buyurur ki her yemeği, yani sofra önünüze koyduğunda her türden yemeğe başlarken Bismillah buyurun. Buyurur ki hatta eğer unutsanız Bismillah demeyi, yemek esnasında deyin ki Bismillahirrahmanirrahim, ilk yemeği aldığım lokmalar ve son aldığım lokmalar hepsi için Bismillah deyin ki bu, dolayısıyla bu Bismillah'la alınan lokmalar size asla zarar vermeyecektir buyururlar. Az edeyim ki yemeğin sünnetlerinden birisi de demin işaret etmiştik ki ellerin yıkanmasıdır yemekten önce ve yemekten sonra ki Resulullah İmam Ali Aleyhisselam'a buyuruyorlar yani innel vuzu kabde tam ve ba'dahu şifaun fil cesed ve yumnun fil rızk. Ey Ali, yemekten önce abdest almak ve yemekten sonra da yine abdestli olmak, yani eli yıkamak, bu beden için şifa ve rızık için berekettir diyor, buyuruyorlar. Yine az edeyim ki İmam-ı Sadık Aleyhisselam'dan gelen bir hadiste şöyle buyurmuş. Buyur ki her kim elini yemekten önce yıkar ve yemekten sonra yıkarsa onun rızkı bol olur ve bedeninde hastalıktan artık muaf olur, hastalığa yakalanmaz. Az edeyim ki bu güzel şeyler de yemeğin sünnetlerindendir. Bu konuda fazla hadisler var ve bazılarını şerh edip geçiyorum. Yemek, el yıkamaya gelin, adabına gelince, el yıkamada ev sahibi eğer misafiri varsa, buyuruyorlar ki, ilk başta ev sahibi elini yıkamaktan başlamalı ki, diğerlerine de mahcubiyetten çıksınlar, onlar mahcubiyet duymasınlar, ev sahibinin yıkadığını görünce, onlar da ellerini yıkamaya başlasınlar. Yemekten önce, ilk başta ev sahibi elini yıkasın. Ve daha sonra ev sahibinin sağından başlayarak ta ev sahibine gelene kadar insanlar ve kimler varsa onlar ellerini yıkasınlar. Ama yemekten sonra ev sahibi en son olarak elini yıkasın. Çünkü ev sahibinin elini mesela diyelim ki yağını bekletmesi buyuruyor ki daha evladır. Misafirlerin daha önce ellerini yıkamaları sünnettendir. Demek ki yemekten sonra ev sahibi bekleyecektir. Misafirler ilk başta önce ev sahibinin sağından başlamıştır. Bu sefer solundan başlayarak diyor ki başlasınlar yıkamaya. Ta ev sahibine gelinceye ki hem adalet tam manasıyla riayet edilmiş hem de o edep yerine gelmiş oluyor. Az edeyim ki yemeğin sünnetlerinden birisi de şudur ki yemekten önce yıkanıldıktan sonra elin desmanla veya da havluyla kurulamamaktır. Yani eli bir başka yıkadıktan sonra kurulamamak sünnetlerindendir yemekten önce. Niçin? Bunu bu konuda şöyle buyurmam. İza gaselte yedekeli taam felâ temsah bihi yedeke bil mendil. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki yemekten önce elini yıkadığında onu mendille kurulama. Fe innehu la yezalul bereke fit taam muadabet nedeme fil yed. O ıslak elle yemeye başlanan el de bereket vardır buyuruyor. Yani tabi bunun hikmeti de açıktır yani. Mendilde eğer bir mikrop varsa ele bulaşmasın diye yıkadın elini temizledin. O temiz elle yemeğe otur giren ki bir yemekle birlikte bir mikrop almış olmayasın bu yüzden. Ama arz edeyim ki yemekten sonra yıkamada diyor ki elinizi mendille kurulayabiliyorsunuz diye onu yemekten öncekinde kurulamamak, emr ıslak elle yemeye başlamak sünnet ama yemekten sonra kurulamanın bir mahsuru yoktur diye buyurmuşlardır. Arz edeyim ki yemekten sonraki eli kurulamakta ise buyuruyorlar ki eli desmanla kurulamadan önce ilk başta saçını, sakalını düzeltmesi de sünnettendir. Bakın İslam ne kadar dikkat etmiş. Yani yemekten sonra elini yıkadığında ve istiyorsun ki onu mendille silesin diyor o elini ilk başta bir saçını düzelt, saçını sür ve yüzündeki mesela diyelim ki kaşını filanı bunları düzelt. Sonra az edeyim ki o ıslak elini kurulamaya çalış. Bu da yine yemeğin sünnetlerindendir. Yani sünnetlerinden birisi, adabından birisi şudur ki İnsan yemekten sonra elini yıkadığında ilk başta saçını düzeltsin o ıslak eliyle daha sonra arz edeyim ki onu kurulasın. Arz edeyim ki yemeğin sünnetlerinden birisi de yine işaret etmişti ki eğer bir kapta birlikte yemek yeniliyorsa insan kendi önündeki yemekten yesin. Buyur ki İmam Resulullah اِذَا بُزِعَتِ الْمَائِدَ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُولُ فَلْيَأَكُلْ مِمَّا يَلِي Eğer sofra insanların önüne koyulduğunda herkes kendi önündekinden yemeği, gıdasını, o lokmalarını alsın. وَلَا يَتَنَوَلْ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْ جَلِسِ Arkadaşının önündeki bölümden asla almasın. وَلَا يَكُلَ مِنْ ذِرْوَةِ الْقَسْعَ فَيْنِ مِنْ اَعْلَى تَأْتِ الْبَرَكَ Ve o şeyin, tabağın mesela diyelim ki o şey bölümünden, yağlı bölümünden de almasın. Ki yani belki başkasının mesela diyelim orada şeyi varsa ve la yerfe yedehu beyn şeb'a ve yemek yerken başkasıyla arkadaş doysam bile çekilmesin arkadaşı madem ki yiyorsa o da o yer gibi onunla beraber devam etsin fe innehu iza fe'ale zalike hacile celisu eğer o yemekten ilk önce çekilirse arkadaşı mahcup olan ve esen yekunu lehu fit taam hacetun belki de arkadaşınız yemek istiyor o elini çekti diye bu da mahcup olup çekilmek zorunda kalır dolayısıyla arkadaşın riayet etsin ve arkadaşı yemeği sürdürmeye devam ettiği sürece az edeyim bu da yemek yer gibi olsun. Yemeğin sünnetlerinden birisi de insanın yemeğin o kırıntılarını tökülen kırıntılarını yemesidir. İmam Ali Aleyhisselam buyurur ki yemeğin kırıntılarını elbette ev içerisinde, sofra üzerinde olan kırıntılarını yiyiniz ki bunda şifa vardır. Ama dışarıda yediğiniz, dışarıda yenilen yemeklerde buyuruyor ki o tökülen kırıntıları almayın. Aksine onlar artık o dışarıdaki canlıların yemeğidir, onların gıdasıdır. Bırakın o böceklere filanlara, o kuşlara, onlara kalsın diye. Resulullah'tan ve Ehl-i Beyt'ten az edeyim ki bize tavsiyeler vardır. Yemek adabıyla ilgili bir diğer nokta ise yemeğin çok fazla sıcak yemeğin mekruh oluşudur. İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki اَقِرُّ الْحَارْحَتَّ يَبُرُدَ Sıcak yemeği bırakın biraz soğusun sonra yiyin. وَيُمْكِنَ فَاِنَّ رَسُولُ سَلَّمْ قُرِّبَ اِلَيْهِ تَعَامٌ حَارٍ Resulullah'ın önüne sıcak bir yemek getirdi. Fekale agirru hatta yebrudu. Resulullah dedi ki bekletin ta soyulsun. Ve yumkine ve yemeği rahat olsun. Ma kanallah li yut'imine nar vel bereke fil barit vel har gayru zi bereke. Allah-u Teala bize sıcak yemeği, sıcak yemek cehennem ehlinin yemeğidir. Onu bize vermemiştir. Bereket soğuk yemektedir. Sıcak yemekte bereket yoktur diye buyurmuşlardır. Arz edeyim ki yemek esnasında oturma adabına da işaret etmiştik ki sol taraf üzerinde ve buyuruyorlar ki yemek yerken mesela bir şeye yaslanmayın. Arkanızı, sırtınızı bir şeye yaslanmadan belki bir abdin, bir kölenin oturuşu şeklinde sol bacağınız üzerinde oturarak yemeğinizi yiyin ki bu Resulullah'ın yemek yediği arz edeyim ki o yediği esnada oturuş şeklidir diye hadislerde geçmektedir. Bir diğer noktada yemek sofrada yani yemek yerken acele etmemektir. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki etilul culusu alel mevaid sofrada oturmayı uzatınız ve biliniz ki yemek acele değil de böyle yavaş yavaş yediğiniz sürece bu yemek yediğiniz süre sizin ömrünüzden sayılmıyor. Bu Allah Teala'nın size vermiş olduğu bir artı vakittir ki acele yemeğinizi yemeyin. Yavaş yavaş yiyin ki ta az edeyim ki bu yemekten zarar görmeyesiniz diye bu güzel öğütleri bize vermişlerdir. Az edeyim ki yürürken yemek yemek mekruhtur. Buyuruyorlar ki mecbur kalmadığınız sürece yürürken yemek yemeyiniz. Ve az edeyim ki yemekten sonra biraz dinlenmek yani böyle sırta yaslanarak dinlenmek de sünnetlerindendir ki bunları az etmiş olduk. Bir de yaşlı insanların geceleyin az yatmamaları tavsiye edilmiştir ki buyuruyor ki yaşlı insanlar geceleyin az yatmasınlar. Bu onların sağlığı için daha faydalıdır ve az yatmaları onlar için zararlıdır. Bir diğer noktadaki yemekle ilgili yine bize tavsiye edilmiştir bu konuda. Buyuruyor ki bir yere davet edildiğinizde davet edilen kendi çocuğu da yanına almasın. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki اِذَا دُوِيَا حَدُكُمْ اِلَى الطَّعَامِ Sizden eğer bir yemeğe davet ettilerse فَلَا يَسْتَتْبِعَنَّ وَلَدَهُ Çocuğunu yanında götürmesin. Çünkü götürürse bu çocuğuna yedirdiği yemek haramdır ve isyan etmiş sayılır. Çünkü bu adam sadece onun kendisini davet etmiştir. Bunu arz edeyim ki davet etmemiştik çocuğunu. Yani burada götürmek mekruhtur, doğru değildir İmam Sadık Aleyhisselam. Bize bir öğüt olarak buyurmuştur. En önemlisi de yemekten sonra dua etmektir ki yemekten sonra hamd edip dua etmekti. Bu konuda az edeyim ki çok güzel dualar var Ehl-i Beyt Aleyhisselamlar'da. Bu dualardan okumak en güzelidir ama insan bu duaları da bilmese sadece hamd Allah'adır ve şükür olsun Allah'a ki bu nimet onlandır. Biz onun nimetinden istifade ettik ve elhamdülillah demek bizlerin bu nimetin şükrünü eda etmek oluyor. Ve böylece gaflet halinden çıkmış oluruz ve bu nimetin kimden geldiğini bilmişiz ve şükürle eda etmişiz ve kıyamet günü de bu nimet bize şehadet ederken bu nimetin hakkını verdiğimizi konusunda şehadet etmiş olacak. Gafil olmadıklarımız doğru anlamında şehadet etmiş olacaktır. Bunları arz edeyim ki işte bu güzel adablar idi ki hem önemli nokta bu konuda neydi? Midenin kontrolüdür. Bize burada ölçü olarak dediler ki acıkmadan yemeyin, iştahınız olmadan yemeyin ve iştahınız henüz varken yemekten çekilin. Bu bizim için en ölçü budur efendim. Ayrıca mideyi mümkün olduğu kadar aç bırakmak yani oruç olmak ve susuz bırakmak, oruç tutmak en güzel ibadetlerdendir. Bu bize önemlidir. Manevi seyirde gerek buna dikkat edelim ki özellikle görüyoruz ki bir takım günahların kefaretini de oruç olarak belirlenmelerin hikmeti bundadır. İnsan nefsinin kontrol etmesi bu yönde sağlanır. Bu biz eğer midenin kontrolünü elimize alırsak nefsimizin diğer asırlardan da kontrolünü sağlayabilmemiz demek ki elimizde olacaktır. Ama eğer midemizi kontrol edemiyoruz isek ise bilelim ki nefsimizin diğer boyutlarında da kontrol bizde değildir. Kontrol nefistedir ve biz o kendisi dilediği yere sürüklemektedir. Birinci adım nefsin kontrolünde, midenin kontrolüyle başlanır. Allah Teala bizlere inşallah bu kontrolü sağlama irade ve azmini versin inşallah. Amin. O sebeple ala Muhammed ve aleyhi ta'ala.